Ayrım 13.
Propagandanın ilmi kapsamı ne kadar basit olursa, kitlelerin duygularına ne kadar uygun olursa başarısı da o derece kesin olur. Başarı bir propagandanın değeri hakkında en iyi ispat aracıdır. Birkaç eğitimli kafanın veya birkaç genç estetin onay ve takdiri değerinin yanında oldukça sönük kalır. Propaganda sanatının asıl esprisi ise şuradadır. Hayalin faaliyet gösterdiği alanların, hislerin ve içgüdülerin egemenliği altındaki büyük kitlelerin anlayabileceği bir seviyeye ulaşarak, psikolojik bakımdan uygun bir biçimde o kitlenin kalbine girme yolunu bulabilmektir. Bu ülkenin bizde akıl ve mantıkta en yüksek yere varmış, kabul edilen kimseler tarafından anlaşılmış olması, onların düşüncelerindeki egoizmlerinden veya gururlarından ileri gelmektedir. Propagandanın sempati toplama kabiliyeti meseleleri büyük bir halk kitleleri üzerinde yoğunlaştırılırsa, bundan şu sonuçlara ulaşılır. Büyük kitlelerin temsil kabiliyeti oldukça sınırlı ve anlayışı dardır. Buna karşılık hafızadan yoksunluk oldukça büyüktür. Bu sebeple her etkili propaganda çok az miktarlarda toplanmalı ve bunları hiç değişmez bir şablonda belli ilkeler çerçevesinde gerektiği kadar öne çıkartmalıdır ki, dinleyenlerin hepsi ileri sürülen fikri anlayabilsin. Bu ülke terk edilir ve evrensel olma istenirse sonuçlar küçültülmüş olur. Çünkü kalabalık kendine sunulan fikri hazmedemediği gibi aklında da tutamayacaktır. Başarısı şansı düşecek ve sonuçta anlamı kalmayacaktır. O sebeple verilen bilginin kapsamı ne kadar genişse söz konusu aracın belirlenmesine psikolojik bakımdan isabette o kadar gereklidir. Buna örnek olarak Avusturya ve Alman gazetelerini verebiliriz. Alman ve Avusturya mizah gazetelerinin bütün propagandalarda düşmanı gülünç duruma düşürme üzerine kurdukları kurgu tamamen anlamsız. Çünkü okuyucunun cephede düşmanla karşılaşması derhal onda bambaşka bir kanaat yaratacaktı. Yine mesela Alman askerlerinde düşmanının dayanmasının meydana getirdiği psikoloji altında o zamana kadar kendisine bilgi vermeyi sağlamış olanlar tarafından aldatılmış hissi uyandırıyordu. Ondaki savaşmak hissi veya karşı koymayı kuvvetlendireceği yerde tam tersi bir sonuca varıyordu. Bunun aksine İngiliz ve Amerikalıların savaş propagandaları psikolojik bakımından daha mantıklıydı. Kendi kavimlerine Almanları barbar olarak göstermenin yanında askerlerini savaşın dehşetine karşı direnç göstermeye hazırlayıp bu şekilde onun hayal kırıklığına uğramasına yardım ediyorlardı. O zaman kendisine karşı kullanılan dehşet verici silah ona aldığı ilk bilginin ispatı gibi görünüyor ve içindeki hükümetin güvenliğinin doğruluğa inancı güçlenerek düşmana karşı daha inançlı saldırıyordu. Doğal olarak düşmanın silahı ve gücü hakkında bilgi sahibi olduğundan bu kuvvet ona önceden tanımış olduğu düşmanın güç ve şiddetinin bir ispatı gibi görünüyor ve hiçbir zaman kendi gücünün de bundan daha etkili olabileceğini bir an aklına getirmiyordu. İşte bu şekilde İngiliz askeri hiçbir zaman ülkesinde kendine yanlış bilgi verilmiş hissine kapılmıyordu. Oysa üzülerek belirtmeliyim ki Almanlarda bunun tam tersi oldu. O derecedeki sonunda bütün resmi açıklamaları kafa şişimi olarak değerlendirmeye başladılar. Bu rastgele ilk eşeği propagandayla görevlendirmekle meseleyi halletmenin mümkün olacağına inanmaktan ileri geliyordu. Anlamadıkları konu şuydu. Böyle bir görev için insan ruhunun en zekileri bu işin ehli olabilirlerdi. Bundan dolayı Alman propagandası kültürlü seçkin bir zümre tarafından üzücü bir hata örneği teşkil eder. Bu zümrenin çalışması uygun psikolojik değerlendirmelerin tamamen yokluğu yüzünden hedef kitle üzerinde tamamen aksi tesirler yaratmıştır. Oysa gözleri kör olmayanlar için 4,5 yıllık düşman propagandası içinde düşmandan öğrenilecek çok esaslı şeyler vardı. Bu bunlardan olmak üzere en kötü anlaşılan husus genellikle herhangi bir propaganda için gerekli olan şartların birincisidir. O da özellikle uğraşılan bir mesele hakkında sistematik biçimde tek yönlü bir tavır almaktır. Bu yönde öyle hatalar işlendi ki savaşın başlangıcından itibaren anlamsızlıkların gerçekten sadece aptallıkla açıklanıp açıklanmayacağından biri insan şüphe taşıyor. Mesela bir sabunun iyi olduğuna ilişkin bir reklam afişi aynı zamanda başka bir sabunun da iyi olduğunu gösterirse buna ne denir? İşte bizim siyasi reklamımızda tamamen böyle oldu. Propagandanın amacı mesela çeşitli partilerin fikirlerini en iyi şekilde tayin ve takdir etmek değil, belli bir partinin fikrini açık bir şekilde ortaya koymaktır. Propaganda gerçekte başkalarının tarafındaysa bunu objektif biçimde ve halk kitlelerini adaletli olarak açıklamak akıl işi değildir. Propaganda sadece kendine uygun olan gerçeği aramakla sorumludur. Savaş felaketinin sorumluluğunu sadece Almanya'ya yüklemenin doğru olmayacağını söyleyerek savaş sorumluluğu meselesini tartışmaya girişmek fevkalade önemli bir hataydı. Bu sorumluluğu hiç yorulmadan sürekli biçimde düşman tarafına yüklemek gerekmekteydi. Bir milletin büyük çoğunluğu diplomatlardan, kamu hukuku profesörlerinden hatta sadece mantıklı hüküm yürütmek bilen kimselerden meydana gelmez. Şüphe ve kararsızlığa eğilimli olanları endişeye ve eğilimli olanlardan meydana da gelir. Bizim kendi propagandamız karşı tarafa küçük de olsa bir halk tanıyacak olursa kendi hakkımızdan şüphe etmek için bir temel atılmış olur. Bu durumda kitle artık karşı tarafın haksızlığının nerede son bulduğunu ve bizimkinin nerede başladığını ayırt etmekten aciz kalarak endişe ve şüpheye kapılacaktır. Hele karşı taraf böylesi çelişkilere düşmeyip bütün suçu hep düşmana yükletecek olursa bu durum daha da kötü olur. Bunun sonunda halkımızın daha uygun ve sürekli bir şekilde sevk ve idare edilen düşman propagandasına bizimkinden fazla inanması kadar açık bir ispat olur mu? Üstelik bu da objektiflik hastalığına yakalanmış bir millette meydana geliyor. Çünkü herkes Alman milletinin ve Alman devletinin yıkılması tehdidi altında düşmana karşı haksızlık etmemeye çalışıyordu. Halkın büyük çoğunluğu o denli kadınca bir yetenek ve psikolojisi içinde bulunur ki fikir ve değerlendirmeleri, işleri ve hareketleri derin düşünce ve değerlendirmelerden ziyade mevcut şartların yarattığı kanaatlerden çıkartır. Bu tür kanaatler karışık olmayıp gayet basit ve sınırlı şeylerdir. Burada bir takım ince farklılıklar görülmez. Sadece sevgi veya kin, hak veya hakkı inkar, gerçek veya yalan gibi olumlu veya olumsuz kahramanlar vardır. Hiçbir zaman yarım duyguya yer yoktur. Özellikle İngiliz propagandası gerçekten bütün bunları çok zeki bir şekilde anlamıştır. İngiliz propagandasında fırsat düştükçe şüphe yaratacak yarı tedbirler yer almaz. Halk psikolojisini düşmanın parlak şekilde bildiğini gösteren olgu bu şartlara tamamen uygun olarak o mezalim propagandasıydı. Bu propaganda düşman ağır bozguna uğrasa bile cephede manevi kuvveti korumak için ilk şartları kesin olduğu kadar dahice bir kuvvet de sağlamış oluyordu. Savaşın tek suçlusu olarak Alman milletini teşhirdeki başarı da bunu ispat etmektedir. Bu yalan mutlak, küstah, taraflı bir şekilde kullanılma tarzıyla büyük kitlelerin anlayabilecekleri bir hal almaktaydı. Halk kitleleri heyecanla harekete geçtiklerinden daima en uç noktalarda parçalanmaya eğilimlidirler. Bu sebeple her türlü yalanlara da inanırlar. Bu propagandanın etkisi 4 yıl sonra düşmanın sadece karşı direncinin devam etmesi değil, bizim milletimiz üzerinde etki yapması gibi bir sonuçla başarılı şekilde sabit olmuştur. Böyle bir başarının bizim propagandamıza nasip olmamasında yapılacak bir şey yoktur. Bizim propagandamız iç karışıklık içinde yeşermeyecek bir tohum niteliğinde bulunmuyordu. Bunun yanında içerik yönünden halk kitlelerine gerekli olan etkiyi yapabilmesi oldukça az ihtimaldi. Sadece bizim o hiçbir anlam ifade etmeyen devlet adamlarımız insanları ölüme gönderebilmek için o sevimsiz barış sözleriyle onları sarhoş yapabileceğine inanmışlardı. Fakat propaganda kampanyasında temel bir ilkeye her zaman kesinlikle uyulmazsa teşkilatta gösterilecek bütün deha herhangi bir başarıya ulaşamaz. Propaganda gayet sınırlı konuları kapsamalı ve bunları sürekli tekrar etmelidir. Dünyanın diğer meselelerinde olduğu gibi bunda da kararlılık başarının en önemli şartıdır. İşte propaganda alanında bir estetikçinin arkasından gitmek hiçbir anlam ifade etmez. Estetiklerin peşinden gitmek demek, propagandanın içerik, şekil ve ifadesinin kitle üzerindeki tesiri yerine sadece kibar salonlardaki kimseler üzerinde tesirini beklemek demektir. İkincilere gelince bunlardan vebadan kaçarcasına kaçınılmalıdır. Çünkü bu adamlar kısa zamanda her şeyden bıkarlar, değişiklik isteyip hiçbir zaman mantık sahibi çağdaşlarının seviyesine inmezler. Propagandayı veya kendilerini oldukça eskimiş, zamanı geçmiş gibi görünen içeriğini eleştirmeye herkesten çok eğilim gösterirler. Onlara sürekli yeni şeyler gereklidir. Oysa propaganda küçük şeylere meraklı vakit geçirtecek araç sağlamak değildir. O sadece kanaat ve telkin içindir. İkna edilmesi söz konusu olan güç ve kitledir. Kitle ise o ağırlığı içinde bir fikri anlayabilecek duruma gelmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. En basit kavramlar birkaç kere tekrar edilmeden hafızasına yerleşmez. Parola çeşitli yönlerden açıklanabilir. Fakat her açıklamanın amacı daima aynı kurala bağlı olmalıdır. Ancak böyle olursa propaganda fikri takip ve süreklilikle bir etki gösterebilir ve göstermelidir. Bu sebeple düşman propagandasının göstermiş olduğu başarı bu yolda gerçekten çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Düşman propagandası sınırlı ve halk kitlelerine özgü olarak düzenlenmiş, yorulmadan bir çalışma ile idare ediliyordu. Temel fikirler ve uygulama biçimleri tam olarak anlaşıldıktan sonra, bütün savaş boyunca bunlarda küçük değişikliklere gidilmeden tamamlanmıştır. Başlangıçta iddiaların büyüklüğü yüzünden bu propaganda anlamsız görülüyordu. Daha sonra buna inanmaya başladılar. 4,5 yıl sonra Almanya'da ihtilal patlak verdiğinde parolası düşman propagandasından alınmıştı. Öte yandan İngiltere'de bir başka şey daha anlaşılmıştı. Bu da özellikle bu manevi silahın başarı imkanına bağlı büyük bir oranda kullanılmasına ileri geldiği ve yapılan bütün masrafları fazlasıyla çıkartmış olduğuydu. İngiltere'de propaganda birinci derecede bir silah olarak değerlendiriliyordu. Almanya'da ise seviyesiz politikacıların son ekmek parçası veya gazete idare hanelerinde küçük ve mütevazı kahramanların isteyecekleri küçücük bir damar demekti. Sonucu her şey hesap edildiğinde sıfıra eşit olur. 7. Bölüm İhtilal. Almanya'da düşman propagandasının başlangıcı 1915'e rastlar. 1916'dan itibaren gittikçe ünlenerek devam edip sonunda 1918 baharında büyük bir dalga olarak yükselmeye başladı. O zaman bu kavram avcılığının sonuçlarını adım adım takip etmek mümkündür. Ordu artık yavaş da olsa düşmanın istediği gibi düşünmeyi öğreniyordu. Bu durum karşısında hiçbir Alman tepkisi görülmedi. Gerçekte ordu zeki ve iradeli şefinin şahsında bu saha üzerinde de mücadele etmeye kararlıydı. Ne var ki bu konuda gerekli olan araçtan yoksun bulunuyordu. Kaldı ki Peki bu tür fikri kültüre bizzat ordu tarafından erişilmesinin yol vermenin psikolojik hataları da vardı. Bunun faydalı olabilmesi için bu çabaların memleketin kendi içinden gelmesi gerekiyordu. O zaman 4 yıldan beri ölümsüz kahramanlar göstermiş insanlar nazarında başarı kazanacağı ümit edilebilirdi. Bu durum karşısında ülkenin durumu ne oldu? Bu acil ve aptalca bir şey mi yoksa canice bir şey miydi? 1918 yılı yaz ortalarında Marne'nin güney sahilinin tahliyesinden sonra Alman basını o kadar rezil ve beceriksizlikçe bir ahmaklık sergiledi ki kendi kendine içimden her gün artan bir çılgınlık nöbet içinde şu soruyu soruyordum. Ordumuzun kahramanlarının bu manevi sefaletine son verecek bir kimse çıkmayacak mı? 1914'te Fransa'ya hiç görülmemiş bir hücuma geçtiğimizde ne oldu? Isonzo cephesi yarıldığı günlerde İtalya ne yaptı? 1918 baharında Alman birliklerinin hücumu Fransız mevzilerini ağır bataryaların güçlü gülleri dövmeye başladığında Fransa ne yapmıştı? Orada geriye doğru aceleyle geri dönen alayların yüzlerini kırbaçlamışlar, milli duyguların ateşini onlara doğru üflemişlerdi. O zamanlar propaganda ve kitleler üzerinde etki yaratmanın zeki bir şekilde askerlerin kalbine kesin zafer inancını yerleştirmek için nasıl çalışmışlardı? Bu sebeple pek çok zaman Ulu Allah beni propaganda servisimizin aciz ve iradesiz adamlarının yerine koysaydı, mücadelenin kaderinin değişik olacağı fikriyle ızdırap içinde inleyip durdum. Daha o aylarda kaderin zalimliğini duymaya başladım. Bu beni öyle bir yerde tutuyordu ki herhangi bir zanlının tesadüfi bir hareketi bir kurşun isabet etmesiyle yere serilebilirdi. Oysa başka bir durumda vatanıma daha başka hizmetler yapabilirdim. Çünkü ben daha o zamanlar bunda başarılı olacağıma inanacak kadar kendimden emin ve mağrurdum. Ancak şunu da biliyordum ki ben adı sanı bilinmeyen bir insandım ve 8 milyon insan arasında bir satırlık yazıdan ibarettim. Bu durum karşısında susmam ve görevimi bulunduğum seviyede en iyi biçimde yapmam gerekiyordu. 1915 yılı yazında ilk düşman broşürleri elimize geçmeye başladı. İçeriği bilinen şeylerdi. Sadece şekil ve açıklama yönünden bazı ilaveler ve çıkartmalar vardı. Özellikle Almanya'da kıtlık artıyor denilmekteydi. Savaşın sonu bir türlü gelmeyecekti. Oysa savaşı kazanmak ümidi sürekli şekilde uçuyordu. Bu nedenle halk arasında barış isteği şiddetle yükseliyordu. Fakat militarizm ve Kaiser buna izin vermiyordu. Bu işleri bilen bütün dünya bu nedenle Alman milletine karşı değil tam tersine tek suçlu olan Kaiser'e karşı savaşıyordu. Bu sebeple mücadele bu insanlık düşmanı gidinceye kadar devam edecekti. Savaş bittikten sonra liberal demokratik devletler Alman milletini evrensel barış grubuna alacaklardı. Prusya militarizmi yıkıldığı gün barış sağlanmış olacaktı. Bu açıklamaları daha ispat etmek için broşürde memleket mektupları kopyalarını da yayınlıyordu. Bu mektupların içerikleri propaganda broşürlerinin açıklamalarına ispatlar görünüyordu. Genellikle bütün bu tür faaliyetlere gülünüp geçiliyordu. Broşürler okunduktan sonra genelkurmaya gönderiliyor ve çoğu unutulup gidiyordu. Bu tür propagandada bir husus çok geçmeden hayret uyandırmaya başladı. Cephenin Bavyeralılarda bulunan bütün parçalarında Prusya'ya karşı harika sayılabilecek bir inançla hücum ediliyordu. Bir taraftan Prusya'nın gerçek suçlu ve savaşın sorumlusu olduğunu söylemekle kalmayıp diğer yandan özellikle Bavyeralılara karşı hiçbir düşmanlık beslemediği de ekleniyordu. Fakat söylendiğine göre gerçekte Bavyera Prusya militarizminin hizmetinde kaldığı sürece onun hesabına kestaneyi ateşten çıkartmak için yardımda bulunmaya imkan yoktu. Askerler üzerinde nüfus sağlamaktan ibaret olan Tars 1915 yılında gerçekten bazı olumlu sonuçlar vermeye başladı. Askerler arasında Prusya aleyhindeki tepki gözle görülecek kadar büyüyordu. Fakat yukarıdan aşağıya kadar buna engel olmak için herhangi bir önlem alınmadı. Bu durum basit bir hatadan bir ihmal ötesinde bir şeydi. Ve eninde sonunda cezasını çekecekti. Zararı sadece Prusya değil, bütün Alman milletine olacaktı. Çünkü Bavyeralılar başka bir millet değil, onlar da Alman milletine aitti. Bundan ötürü düşman propagandası 1916 tarihinden itibaren inkar kabul etmez başarılar elde etmeye başladılar. Öte yandan doğrudan doğruya içeriden getirtilmiş olan şikayet mektupları da sonuçta etkisini göstermeye başladı. Şimdi bunların özellikle cepheye broşürler kanalıyla getirilmesine gerek de kalmamıştı. Buna karşı da hiçbir şey yapılmadı. Sadece hükümetin son derece aptalca bazı uyarıları görüldü. Önceden ve sonra olduğu gibi cephe bu zehirle boğuldu. Serseri kadınlar bu zehri ülke içinde pek doğal olarak üretiyorlardı. Oysa bunun düşman cephesindeki başarısına son derece yardımcı olduğunu ve kendi ailelerinin cephedeki ızdıraplarını artırdığını akıllarına getirmiyorlardı. Alman kadınlarının bu budalaca mektupları sonuçta yüz binlerce insanın kanına mal oldu. 1916 yılında endişe verici bir takım olaylar böyle meydana çıkmaya başladı. Cepheden homurtular yükselerek tehlikeli bir hal alıyordu. Çeşitli sebepler yüzünden askerler memnuniyetsizlik göstererek bazen galeyana geliyordu. Askerler aç kalıp buna katlandıkları sırada aileler evlerinde perişan ve ızdırap içinde inliyorlardı. Oysa başka tarafta eğlence ve bolluk hüküm sürüyordu. Evet cephede bile bu bakımdan her şey yolunda değildi. Bundan dolayı kriz daha o zaman baş göstermeye başlamıştı. Fakat bütün bunlar iç meseleler olarak kabul edilmekteydi. Başlangıçta hoşnutsuzluk gösteren bir bölük savunmaya görevli olduğu mevziyi sanki Almanya'nın kaderi çamur içinde o birkaç yüz metrelik yere bağlıymışçasına ölümüne savunuyordu. Bu hala o kahramanlar ordusunun eski cephesiydi. Bu sırada Kadir'in ani bir değişikliği bana cephe ile cephe gerisindeki ülke arasındaki farkı öğrenmeme sebep oldu. 1916 yılının Eylül sonunda içimde olduğum bölük Somme çarpışmalarına katılmak üzere hareket etti. Bu bizim için müthiş araç savaşlarından ilkiydi. Gözlemlerimi aktarmak o kadar zor ki buna bir çarpışmadan çok cehennem demek daha doğru olur. Sürekli ateş altında Alman cephesi haftalarca dayandı, bazen biraz gerilediği de oldu. Sonra yeniden ilerledi ama hiçbir zaman gevşeyip kırılmadı. 7 Eylül'de yara aldım. Çok şükür geriye gelebildim ve Almanya'ya doğru sıhhiye treniyle hareket ettik. Vatandan ayrılalı 2 yıl olmuştu. Mevcut şartlar içinde bu 2 yıldan daha uzun bir zaman gibi geliyordu. Üniformasız insanların görünüşlerinin nasıl olduğunu adeta kendimi zorlayarak düşünebiliyordum. Tahliye hastanesine yatırıldığımda yanımda yatan bir arkadaşa konuşan bir hasta bakıcı kadının sesini duyduğumda adeta dehşete kapıldım. 2 yıl sonra ilk defa bir Alman kadının sesini duyuyordum. Sonra bizi memlekete götürecek tren sınıra yaklaştıkça hepimiz içimizde bir endişe duymaya başladık. 2 yıl önce genç asker olarak gelmiş olduğumuz yerlerin hepsi Brüksel, Luvin, Leech sanki resmi geçit yapıyordu. Sonunda Almanya'ya geldiğimizi ilk Alman evinin yüksek rejimundan ve güzel pancurlarından tanıdık. Vatan. Bundan 2 yıl önce 1914 Eylül'ünde sınırı geçip cepheye giderken tantanalı bir şevk ve heyecanla tutuşuyorduk. Şimdi ise bambaşka bir heyecan ve sessizlik hüküm sürüyordu. Herkes hayatı pahasına savunduğu yerleri kaderin bir defa daha görmeye izin vermiş olduğundan dolayı mutluydu. Hepimize başkalarının gözlerimize bakmasından dolayı adeta bir utanma hissi vardı. Hemen hemen ilk cepheye gidişimin yıl dönümünde kendimi Berlin yakınlarında Belitz Hastanesi'nde buluyordum. Ne değişiklik. Somme Savaşı'nın bataklıklarından bu muhteşem binanın beyaz yataklarındaydım. Başlangıçta bu beyaz yatakta yatmakta hayli güçlük çektim. Bu yeni dünyaya yavaş yavaş alışıyordum. Ne var ki bu dünya başka yönlerden de yeniydi. Cephede ordunun ruhu burada artık hayat hakkına sahip değildi. Cephede bizim için meçhul olan pek çok şeyi burada duyuyordum. Kendi korkaklığıyla övünmekti bu. Çünkü orada duyulabilen şeyler, homurdanmalar hiçbir zaman görevde hata etmeye bir teşvik veya korkaklığa karşı bir hatırlatma taşımıyordu. Korkak daima korkak olarak değerlendiriliyordu. Bundan fazla bir değeri de yoktu. Onu ezen, hor görülme daima genel kanıydı. Gerçek bir kahramana karşı gösterilen kahramanlık da öyleydi. Fakat burada hastanede durum tamamen değişikti. En kabiliyetsiz tahrikçiler büyük laflar söylüyor, o boş boğazlıklarının bütün cambazlıklarına başvurarak askerlik ilkelerini gülünç hale sokmaya çalışıyorlar ve model olarak korkaklıklarının karakter zayıflığını tavsiye ediyorlardı. Birkaç sefil adam bu hareketi yaymak konusunda ön ayak oluyorlardı. Bunlardan biri hastaneye yatabilmek için elini bir dikenli tel üzerinde dolaştırmış olduğunu söyleyerek övünüyordu. Almanya'ya sıhhiye treniyle gönderilmiş olması da sırf bir hilekarlık sonucuydu. Fakat bu serseri kendi hislerini çevresine yaymakta o kadar ustalıkla hareket ediyordu ki ihanetini kahramanca ölüme yürüyen cesur bir askerin cesaretinden daha üstünmüş gibi gösteriyordu. Pek çok kimse bunu dikkatle dinliyor, kimileri uzaklaşıp gidiyordu. Bana bulantı geliyordu fakat böyle bir yerde böylesi bir taklitçiye hoşgörü gösteriliyordu. Bunu idarenin dikkate alması gerektiği halde hiçbir kovuşturmaya da uğramıyordu. Yürüyebilecek kadar ayağa kalktığımda Berlin'e gitmek için izin aldım. Kıtlık her tarafta göze çarpacak kadar şiddetliydi. Koca şehir açlıktan adeta inliyordu. Hoşnutsuzluk büyük askerlerin devam ettiği çeşitli yerlerde durum hastanedekinden farklı değildi. Bu serserilerin böyle yerlere fikir ve kanaatlerini istedikleri gibi yaymak maksadıyla devam ettiklerine inanmaya başladım. Münih'te durum daha da kötüydü. İyileştikten sonra hastaneden ayrılıp depo taburuna verildiğimde şehri neredeyse tanıyamayacaktım. Kızgınlık, öfke, küfürleşme alıp başına gitmişti. Depo taburunda bile manevi kuvveti oldukça zayıftı. Cepheden gelen askerlere basit talim subaylarının gösterdikleri davranışların da bunda etkisi vardı. Bu subaylar cephede bir saat bile bulunmamışlar ve eski askerlere uygun olan bir tavır belirleyemiyorlardı. Gerçekten bu eski askerlerde bazı garabetler vardı ama bunlar cephede bulunmalarından ileri gelmekteydi. Oysa cepheden gelecek bir subay bunları anlayıp düzene sokabilirdi. Tabii ki bu tür düzensizlikler yoluna girdiğinde işin kolayını bulup sıyrılmayı yüksek bir zeka ürünü gibi göstermek mümkün olmayacaktı. Kalem işlerinin tamamı Yahudilerden ibaretti. Neredeyse her Yahudi katipti. Seçkin bir milletin bu asker kaçaklarının çokluğuna şaşmamak elde değildir. Durum ekonomik yönden daha da kötüydü. Yahudiler gerçekten var olmanın şartı kesilmişler. Alman milletinin kanını yavaş yavaş yemiyorlardı. Milli ve serbest ekonomiye son öldürücü darbeyi vurmak için gerekli olan araç savaş dernekleri kanalıyla sağlanmıştı. Sınırsız bir merkeziyetçi yapının şart olduğu iddia edilmekteydi. Bu şekilde daha 1916-17 kışından itibaren üretimin hemen hepsini Yahudiler kontrol altına almış bulunuyorlardı. O zaman dehşet içinde fark ettiğim eğer zamanında müdahale edilip bir çare bulunamazsa yakın gelecekte bir felaket ve yok olup gitme kaçınılmazdı. Yahudi bütün milleti sömürdüğü ve egemenlik altında ezdiği bir sırada halk Prusyalılar aleyhinde kışkırtılıyordu. Cephede bilinen propaganda cephe gerisinde hiçbir tepkiyle karşılanmıyordu. Prusya'nın yıkılması Bavyera'nın yükselmesini gerçekleştirmekten çok uzak kalacağı, tersine biri düştüğünde diğerini de kendisi kendisiyle birlikte uçuruma sürükleyeceği fark edilmiyordu. Bu durum beni son derece rahatsız ediyordu. Bütün bunları ancak Yahudilerin kurnaz hileleri olarak değerlendiriyordum. Genel dikkati kendilerinden uzaklaştırıp başka noktalar üzerinde yoğunlaştırıyorlardı. Bavyera ile Prusya böyle kavga ettikleri sırada Yahudi onların gözü önünde hayat haklarını çalıyordu. Bavyera'da Prusya'yı suçladıkları sırada Yahudi İhtilal Teşkilatı kurarak hem Bavyera'yı hem de Prusya'yı yıkmaya çalışıyordu. Alman milletinin arasına atılan bu kötülük tohumlarına tahammül edemiyorum. Münih'e varır varmaz geri dönmek talebinde bulunduğum cepheye gitmekten oldukça mutluydum. 1917 Mart ayının başlarında tekrar alayıma dönmüş bulunuyordum. 1917 yılı sonlarına doğru ordunun ümitsizliğinin en aşağı noktası artık atlatılmış gibi görünüyordu. Bütün ordu Rusya'nın yıkılmasında yeni ümit ve cesarete kapılmıştı. Bu durumda orduda savaşın Alman zaferiyle sonuçlanacağı ümidi yerleşmeye başlamıştı. Yeniden milli marşlar duyuluyor, felaket baykuşları seslerini azaltmışlar, vatanının geleceğine ilişkin yeniden ümit kıvılcımları parlamaya başlamıştı. Özellikle 1917 sonbaharında meydana gelen İtalyan yenilgisi olağanüstü bir haber niteliğindeydi. Gerçekten bu zafer Rus hareket sahası dışında cepheyi yarmak imkanının ispatı manası taşıyordu. O kış geçmişe nazaran daha rahat yaşandı. Fakat bu fırtına öncesi süren bir sessizlikten başka bir şey değildi. Çünkü cephede o bitmeyecekmiş gibi görünen savaşı kesinlikle bitirmek için son hazırlıklar yapılmaktaydı. Batı cephesine doğru bitip tükenmez asker ve malzeme nakli yapılıyor, ordu büyük bir taarruz için talimat bekliyordu. İşte tam bu sırada Almanya'da dünyanın en alçak hareketi meydana geldi. Almanya kazanmamalıydı. Son saatte zafer Alman bayraklarına bağlanmış gibi göründüğü anda, bahardaki Alman taarruzunu daha tasarı halinde boğacak gibi görünen her yola başvuruldu. Zafer imkansız hale sokulmak isteniyordu. Cephane grevi başladı. Eğer bu grev başarıya ulaşsaydı, Alman cephesi bozulacak ve Varvets'in artık zaferin Alman bayraklarında yükselmemesi yolundaki arzusu gerçekleşmiş olacaktı. Cephane kıtlığı yüzünden cephenin birkaç hafta içinde çökeceği tahmin ediliyordu. Taarruz bu şekilde ortadan kalktığında itilaf devletleri de kurtulmuş olacaklardı. Fakat asıl önemlisi uluslararası sermaye Almanya'ya dayatacağı kararlarla milletleri aldatma yolundaki Marksizmin asıl amacına ulaşacaktı. Ne var ki cephane grevi beklenilen sonuca ulaşamadı. Cepheyi silahsız bırakma girişimi kısa süre devam ettiğinden cephanesizlik orduyu çökertmedi ancak ahlaki açıdan verdiği zarar çok daha önemliydi. Her şeyden önce memlekette artık zafer istenmiyorsa ordu neden savaşıyordu? Bu büyük fedakarlık ve yokluklar için mi savaşılmıştı? Ülke grevlerle çalkalanırken asker zafer için mi savaşacaktı? Ülkede durum böyleyken düşman cephesinde durum nasıl, etkileri nelerdi? 1917-18 kış aylarında müttefikler cephesinde yoğun bir sis görülmekteydi. 4 yıl boyunca Alman devine karşı hücum edilmiş fakat onu yere sermek mümkün olmamıştı. O zamanlar Almanların kendilerini savunmak için sadece kalkan tutan kolu serbestti. Oysa doğuya, batıya, güneye ve kuzeye indirmek için kılıcını çekmesi gerekiyordu. Düşmanlarından birini kesin yenilgiye uğratmak için seller gibi kan akıtmıştı. Bundan böyle batıda artık kılıç kalkanla birleşeceğinden korku duyuluyordu. Londra ve Paris'te ard arda konferanslar toplanıyor, propaganda bile yetersiz kalıyordu. Artık Alman zaferinin çok yakında olduğunu söylemek kolay değildi. Cephelerde durum bundan farklı değildi. İhtiyatlı bir sessizlik hüküm sürüyordu. Müttefik ordularının küstahlıkları birdenbire ortadan kalkmış, aynı endişe onlarda da görülüyordu. Alman askerine karşı içlerinde duydukları hisler değişmiş, şimdi karşılarında müttefikleri Rusya'ya saldırmışlar, başlangıçta hiçbir başarı şansı olmadığı varsayılarak adeta alay edilmişti. Çünkü Rus devi askerlerin sayısı itibariyle zafer kazanması gerekiyordu. Almanya ise sürekli kan kaybından dolayı yenilmesi gerekiyordu. Olayların gidişi bu tür kanaatlere hak verir görünüyordu. 1914 yılının Eylül'ünde Tannenberg Savaşı'nda alınmış o bitip tükenmez Rus esir kafileleri ilk defa Almanya yollarında görünmeye başladığında bu dalganın devamı geliyordu. Fakat yenilmiş her ordunun yerini bir ordu dolduruyordu. Muazzam Çar İmparatorluğu tükenmek bilmeden savaş meydanlarına yeni kurbanlar sürüyordu. Bu yarış Almanya ne zamana kadar devam edebilirdi? Bir gün gelip Ruslar bütün savaşların en sonuna girip Almanya zafer kazanamayacaklar mıydı? Bu ne zaman olacaktı? Bütün tahminlere karşı Rusya'nın zaferi geciktirilebilirdi. Şimdi anlaşmazlık sebepleri için ümitler sönmeye başlamıştı. Ortak çıkarlar paydası altında en büyük kan fedakarlığını yapmış olan müttefiğin gücü bitmiş, o acımasız hücumun karşısında yere serilmiş bulunuyordu. Gelecek bahar yeni tehlikelerin habercisi gibiydi. Bugüne kadar Batı cephesine yerleşmiş olduğu halde Alman kırmak mümkün olmadığı için